Ayrım 12. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 129. Gerçekten de şimdi kimi dansçılar esrimi havasına girmişlerdi. Ama elleri bellerinde, adımları katı, gözleri boş ve kımıltısız, dolmuş esrime görüntüleri sunuyorlardı. Başkaları çırpınarak uyumlarını hızlandırıyor, anlamsız çığlıklar atmaya başlıyorlardı. Çığlıklar yavaş yavaş yükseldi. Sonra ortak bir ulumada birbirine karıştıkları zaman Önder gözleri hep yukarıda, kendisi de soluğunun doruğunda, konuşmaya zor yaklaşan ve içinde aynı sözcükler yinelenen bir bağırtı kopardı. "Görüyorsun, Tanrı'nın savaş alanı olduğunu söylüyor," diye fısıldadı aşçı. Darras sesindeki değişikliğe şaşırdı ve aşçıya baktı. Öne eğilmiş, yumrukları sıkılmış, gözleri kımıltısız, olduğu yerde ötekilerin uyumlu tepinmesini yineliyordu. O zaman kendisinin de bir süreden beri ama yerinden ayrılmadan tüm ağırlığıyla dans etmekte olduğunu ayrımsadı. Ama davullar birdenbire ortalığı velveleye verdi ve kocaman kırmızı adam iyice coştu. Gözleri ateş içinde, elleri, ayakları bedeninin çevresinde döne döne, dizleri bükük durumda, bir bir bacağına, bir öbür bacağına dayanıyor. Bu arada hızını öylesine yükseltiyordu ki sonunda kollarının, bacaklarının kopması gerekirmiş gibi görünüyordu. Sonra atılışının tam ortasında birden duruverdi. Davul gümbürtüsünün ortasında mağrur ve korkunç bir bakışla çevresindekilere baktı. Hemen sonra karanlık bir köşeden bir dansçı fırladı. Diz çöktü ve büyülenmişe kısa bir kılıç uzattı. Koca zenci çevresine bakmaya hiç ara vermeden kılıcı aldı. Sonra başının üstünde çevirdi. Aynı anda Darras aşçının ötekilerin ortasında dans ettiğini gördü. Gittiğini ayrımsamamıştı. Kırmızı kırmızı yansıyan, belirsiz ışıkta yerden boğucu bir toz yükseliyor, deriye yapışan havayı daha da yoğunlaştırıyordu. Darras yavaş yavaş yorulduğunu duymaktaydı. Gittikçe daha zor soluk alıyordu. Dansçıların şimdi dans etmeye hiç ara vermeden içtikleri ve garip kokusu kulübeyi dolduran ve kendisini biraz sarhoş eden kocaman sigaraları nasıl edindiklerini görmemişti bile. Yalnızca hep dans ederek, kendisi de kocaman bir sigarayı emerek yanından geçmekte olan aşçıyı gördü. "İçme," dedi. Aşçı, adımlarının uyumunu bozmadan, gözleri yumruk yemiş bir boksör anlatımıyla, orta direğe dikili, ensesinde uzun ve sürekli bir titreme, homurdanmakla yetindi. Yanında şişman bir zenci kadın, hayvansı yüzünü sağdan sola oynatarak durmamacasına havlıyordu. Ama özellikle genç zenci kadınlar en korkunç esrimeye girmekteydi. Ayakları yere yapışmış durumda, bedenlerinde ayaklarından başlarına ürpermeler dolaşıyor, omuzlarına geldikçe daha çok şiddetleniyordu. Başları önden arkaya çırpınıyor, sanki bedenden kopup ayrılmış gibi görünüyordu. Aynı zamanda hep birden, hiç ara vermeden, görünüşe göre soluk da almadan, hiç iniş çıkış olmadan, uzun, ortak ve renksiz bir çığlıkla haykırmaya başladılar. Sanki bedenler, kas ve sinir, tümüyle tek bir bitirici seste düğümleniyor, bu ses her birinde sözü o zamana dek kesinlikle sessiz bir varlığa veriyordu. Sonra çığlık kesilmeden kadınlar birer birer düşmeye başladılar. Kara Önder her birinin yanında diz çöküyor, kara kaslı kocaman eliyle çabucak ve çırpıntıyla şakaklarını sıkıyordu. O zaman sallana sallana kalkıyor, dansa dönüyor, önce zayıf, sonra gittikçe daha yüksek ve daha hızlı bir biçimde haykırmaya yeniden başlıyorlardı. Yine düşmek, yine doğrulmak, yine başlamak üzere daha uzun zaman genel çığlık zayıflayıp bozularak kendilerini hıçkırıklarla sarsan bir tür boğuk avlamaya dönüşünceye dek. Darras bitkin, uzun, kımıltısız dansıyla kasları düğümlenmiş, kendi sessizliğiyle boğulmuş durumda sallandığını duydu. Sıcak, toz, sigaraların dumanı, insan kokusu şimdi havayı hiç mi hiç solunmaz duruma getiriyordu. Gözleriyle aşçıyı aradı. Ortadan yok olmuştu. O zaman Darras duvar boyunca kaymaya bıraktı kendini. Kusma isteğini zor tutarak çöktü. Gözlerini açtığı zaman hava hep aynı ölçüde boğucuydu. Ama gürültü kesilmiş, yalnızca davullar sürekli bir bas sesi dizemliyor, bu dizeme göre kulübenin her köşesinde ak kumaşlara bürünmüş topluluklar tepinmekteydi. Ama şimdi odanın bardak ve mumdan kurtulmuş odağında, yarı büyülenmiş durumda bir kara genç kız topluluğu hep uyumun gerisinde kalacakmış gibi ağır ağır dans ediyordu. Gözleri kapalı, gene de dik, ayaklarının ucunda, neredeyse oldukları yerde, önden arkaya hafiften sallanıyorlardı. İçlerinden çok şişman iki kızın yüzü bir hurma ağacı perdesiyle örtülüydü. Bir başka genç kızın çevresine almışlardı. Bu genç kız kostümlüydü. İnce ve uzundu. Darras birden ev sahibinin kızı olduğunu anladı. Yeşil bir giysi, mavi tülden önü kalkık bir avcı şapkası giymişti. Elinde sarılı yeşilli bir yay tutuyordu. Yayın okunun ucuna çok renkli bir kuş geçirilmişti. İncecik gövdesinin üzerinde, güzel başı biraz arkaya eğilmiş durumda ağır ağır sallanıyor, uyumuş yüzünden eşit ve arı bir hüzün yansıyordu. Müzik durdukça uykulu uykulu sallanıyordu. Yalnızca davulların güçlü dizemi kendisine görünmez bir destek sağlıyor, gevşek arabesklerini bu desteğin çevresine sarıyordu. Sonra dengenin sınırında sendeleyerek müzikle aynı zamanda durunca garip bir kuş çığlığı kopardı. Tiz ama yine de ezgili bir çığlık. Darrast bu ağırlaştırılmış dansla büyülenmiş durumda. Karadiyan'a bakıyor, birdenbire aşçı önünde belirdi. Düzgün yüzü şimdi altüst olmuştu. Gözlerinden iyilik silinmişti. Şimdi yalnız bir tür bilinmedik doymazlığı yansıtıyorlardı. İyilikten uzak bir biçimde, bir yabancı ile konuşur gibi, ''Geç oldu kaptan'' dedi. ''Bütün gece dans edecekler ama şimdi senin kalmanı istemiyorlar.'' Darrast başı kurşun gibi ayağa kalktı. Duvar boyunca kapıya doğru giden aşçıyı izledi. Eşikte aşçı bambu kapıyı tutarak önünden çekildi. Darrast çıktı. Geriye döndü. Yerinden kıpırdamamış olan aşçıya baktı. ''Gel, az sonra taşı taşımak gerekecek.'' ''Ben kalıyorum'' dedi aşçı, içe dönük bir havayla. ''Ya sözün?'' Aşçı yanıt vermeden Darrast'ın tekeliyle tuttuğu kapıyı yavaş yavaş itti. Bir saniye böyle kaldılar. Sonra Darrast omuz silkerek bıraktı. Uzaklaştı. Gece taze ve hoş kokularla doluydu. Ormanın yukarısında, güney göğünün ender yıldızları görünmez bir sisle gölgelenmiş, zayıfça parlıyorlardı. Nemli hava ağırdı. Yine de kulübeden çıktıktan sonra hoş bir serinliği varmış gibiydi. Darrast kalgan yokuşu tırmanarak ilk kulübelere geliyor, çukurlu yollarda sarhoş bir adam gibi sendeliyordu. Irmağın gürültüsü artıyor, karanlıkta tüm kıta beliriyor ve Darrast'ın içini bir bulantıdır sarıyordu. Sanki tüm bu ülkeyi, geniş uzamlarının hüznünü, ormanların gökyeşil ışığını, büyük, ıssız ırmaklarının gece şıpırtısını kusmak istermiş gibi bir duygu vardı içinde. Bu ülke fazla büyüktü. İçinde kan ve mevsimler birbirine karışıyor, zaman suya kesiyordu. Burada yaşam toprak düzeyindeydi, ona katılmak için. Yıllar boyu çamurlu ya da kurumuş toprağın üstünde yatmak ve uyumak gerekiyordu. Orada, Avrupa'da utanç ve öfke vardı. Burada ölmek için dans eden bu bitkin ve devingen deliler ortasında, sürgün ve yalnızlık. Ama bitki kokularıyla dolu, ıslak gecenin içinden, uyumuş güzelin kopardığı, garip yaralı kuş çığlığı gene kulağına ulaştı. Darrast tüm başında yoğun bir ağrı, kötü bir uykudan sonra uyandığı zaman nemli bir sıcak kenti ve kımıltısız ormanı ezmekteydi. Şimdi durmuş saatine bakarak saatten habersiz kentten yükselen bu büyük ışık ve sessizlik karşısında şaşkın, hastanenin sundurması altında bekliyordu. Gökyüzü neredeyse arı bir mavilikte, ışığını söndürmüş ilk çatıların üzerine çöküyordu. Sarımsak akbabalar sıcaktan kımıltısızlaşmış, hastanenin karşısındaki evin üstünde uyuyorlardı. İçlerinden biri birden silkelendi. Gagasını açtı. Gözle görülür biçimde uçma durumuna geçti. Tozlu kanatlarını iki kez bedenine çarptı. Birkaç santimetre çatının üstünde yükseldi. Neredeyse hemen sonra uyumak üzere geri düştü. Mühendis kente doğru indi. Geçtiği sokaklar gibi ana alanda ıssızdı. Uzakta, ırmağın her iki yanında, ormanın üstünde alçak bir sis süzüyordu. Sıcak dikey olarak iniyordu. Darrast sığınacak bir gölge parçası aradı. O zaman evlerden birinin sundurması altında kendisine işaret eden küçük bir adam gördü. Yaklaşınca Sokrat'ı tanıdı. ''Nasıl Monsieur Darrast, töreni sevdin mi?'' Darrast, kulübenin çok sıcak olduğunu, gökyüzünü ve geceyi yeğlediğini söyledi. ''Evet'' dedi Sokrat, ''senin orada yalnız ayin vardır, kimse dans etmez.'' Ellerini ovuşturuyor, bir ayağının üstünde zıplıyor, kendi çevresine dönüyor, soluk soluğa gülüyordu. ''Olacak gibi değil, bunlar olacak gibi değil.'' Sonra merakla Darrast'a baktı. ''Ya sen, ayine gider misin?'' ''Hayır, öyleyse nereye gidersin?'' ''Hiçbir yere, bilmiyorum.'' Sokrat hala gülüyordu. ''Olamaz, kilisesiz, hiçbir şeysiz bir senyor.'' Darrast da gülüyordu. ''Evet, görüyorsun, yerimi bulamadım, o zaman ayrıldım.'' ''Bizimle karmaşır Darrast, seni seviyorum.'' ''İsterdim Sokrat ama dans etmesini bilmiyorum.'' Kahkahaları ıssız kentin sessizliğinde çınlıyordu. ''Ha unuttum'' dedi Sokrat. ''Belediye başkanı seni görmek istiyor. Yemeğini kulüpte yiyor.'' Sonra hiçbir şey söylemeden hastaneye doğru gitti. ''Nereye gidiyorsun?'' diye seslendi Darrast. Sokrat bir horlama öykünüsü yaptı. ''Uyumaya. Az sonra geçit yapılacak.'' Neredeyse koşarak horlamalarına yeniden başladı. Belediye başkanı Darrast'a geçiti izlemek için bir onur yeri vermek istiyordu yalnızca. Bir felçliği ayağa kaldıracak bir et ve pirinç yemeğini kendisiyle paylaşırken açıkladı bunu mühendisi. Önce kilisenin önünde alayın çıkışını görmek üzere yargıcın evinde bir balkona yerleşilecek, daha sonra belediyeye, kilise alanına giden ve tövbelilerin dönüşte geçecekleri büyük sokağa gidilecekti. Belediye başkanının törene katılması gerektiğinden Darras'ta yargıçla polis müdürü eşlik edecekti. Polis müdürü kulübün salonundaydı gerçekten. Dudaklarında yorulmak bilmez bir gülümseme, anlaşılmaz ama kuşkusuz sevecen sözleri ederek durmamacasını çevresine dönmekteydi. Darras indiği zaman yol açmak üzere ileriye atıldı hemen. Önünde tüm kapıları açık tuttu. Kocaman güneşin altında, boş kentte iki adam yargıcın evine doğru yöneliyordu. Yalnız onlar vardı. Ayak sesleri sessizlikte çınlıyordu. Ama birden yakın bir sokakta bir hava pişeği patladı. Tüm evlerin üzerinden ağır ve kararsız demetler biçiminde tüysüz boyunlu akbabaları havalandırdı. Neredeyse aynı anda her yönde olanca fişek patladı. Kapılar açıldı ve insanlar dar sokakları doldurmak üzere evlerden çıkmaya başladılar. Yargıç Darras da değersiz evinde kendisini karşılamaktan duyduğu gururu dile getirdi. Ve mavi kireçle boyanmış güzel bir barok merdivenden bir kat yukarıya çıkardı onu. Sahanlıkta Darras geçerken kapılar açıldı. Sonra tutulan gülmelerle gözden silinen esmer çocuk başları beliriyordu. Güzel yapılı onur odasında yalnızca Hint hurması ağacından eşyalar ve gaklamaları kulakları sağır eden koca kuş kafesleri vardı. Yerleştikleri balkon kilisesinin önündeki küçük alana bakıyordu. Şimdi kalabalık, şaşırtıcı bir biçimde, sessiz, gökten neredeyse gözle görülür dalgalarla inen, sıcağın altında kımıltısız, alanı doldurmaya başlıyordu. Yalnızca çocuklar alanın çevresinde koşuyor, birden durarak fişekleri ateşliyorlar, patlamalar birbirini izliyordu. Balkondan bakılınca sıvılı duvarları, mavi kireç boyalı 10 dolayında basamağı, mavi ve altın rengi iki kulesiyle kilise daha da güçlü görünüyordu. Birden kilisenin içinde orglar gümbürdedi. Halk girişten yana dönerek alanın yanlarına sıralandı. Erkekler şapkalarını çıkardı, kadınlar diz çöktü. Orglar uzaktan marşa benzer bir şeyler çaldı uzun uzun. Sonra ormandan garip bir kılıf kanat gürültüsü geldi. Saydam kanatlı, zayıf gövdeli, küçücük bir uçak, bu yaşsız dünyada tuhaf mı tuhaf ağaçların üzerinde göründü. Biraz alana doğru indi. Koca bir kaynana zırıltısı homurtusuyla kendisine doğru kalkmış başların üzerinden geçti. Uçak sonra yön değiştirdi ve kıyıya doğru uzaklaştı. Ama kilisenin loşluğunda anlaşılmaz bir patırtı yeniden dikkati çekmekteydi. Orglar susmuş, şimdi yerlerini sundurmanın altında görünmeyen bakır çalgılar ve davullar almıştı. Tövbeliler kara üstlüklerle örtülü birer birer kiliseden çıkıp iç avluda toplandılar. Sonra basamaklardan inmeye başladılar. Arkalarından kırmızılı mavili bayraklar taşıyan ak tövbeliler, sonra melek kılığında erkek çocuklar, kara ve ciddi küçücük yüzleriyle Meryem'in çocukları birliği, son olarak da koyu renk takımları içinde terleyen, ileri gelenlerce taşınan, çok renkli bir sandık üzerinde, elinde kamış, başında dikenler, iç avlunun basamaklarını dolduran, halkın yukarısında, kanlar içinde ve sarsıla sarsıla İsa'nın ta kendisinin heykeli geliyordu. Sandık basamakların aşağısına gelince bir duruş oldu. Tövbeliler düzene benzer bir şey için sıralanmaya çalıştılar. Darras aşçıyı o zaman gördü. Gövdesi çıplak, avluda belirivermişti. Sakalı başında, doğrudan kafasının üstündeki bir mantar plakanın üstünde duran, kocaman bir dikdörtgen kitle taşımaktaydı. Kilisenin basamaklarını kararlı bir yürüyüşle indi. Kısa ve kaslı kollarını, kemeri içinde, taş tam dengedeydi. O sandığın arkasına gelir gelmez alay sıyrıldı. O zaman sundurmadan canlı renklerde ceketler giymiş olan ve kurdelalı bakır çalgılara ciğerlerinin tüm gücüyle üfleyen çalgıcılar belirdi. Tövbeliler yürüyüşlerini hızlandırdılar ve alana giden sokaklardan birine saptılar. Kendilerinden sonra sandıkta görünmez olunca yalnızca aşçıyla son çalgıcılar kaldı ortada. Arkalarından patlamalar ortasında kalabalık sarsıldı. Bu arada uçak da büyük bir piston patırtısı içinde son toplulukların üzerine geliyordu. Darras yalnızca şimdi sokakta gözden silinmekte olan aşçıya bakıyor ve birden omuzları bükülüyormuş gibi geliyordu. Ama bu uzaklıktan iyi göremiyordu. Yargıç, polis müdürü ve Darras boş sokaklardan, kapalı mağaza ve kapılar arasından belediyeye geldiler o zaman. Mızıka ve patlamalardan uzaklaştıkları ölçüde sessizlik kenti ele geçiriyor ve daha şimdiden birkaç akbaba geri dönüp dünya var olduğu olalı oturur göründükleri çatılar üzerinde yerini alıyordu. Belediye, dış mahallelerin birinden, kilise alanına giden, dar ama uzun bir sokağa bakmaktaydı. Şimdilik boştu. Belediyenin balkonundan göz alabildiğine bozuk bir yol görünüyordu yalnızca. Yeni yağmış yağmur birkaç su birikintisi bırakmıştı üzerinde. Şimdi biraz alçalmış olan güneş, sokağın öbür yanında evlerin kör pencerelerini hala kemirmekteydi. Uzun zaman beklediler. Öyle ki karşı duvarda güneşin yansımasına baka baka Taras yorgunluk ve baş dönmesinin yeniden geldiğini duydu. Evleri ıssız, boş sokak onu aynı zamanda hem çekiyor hem midesini bulandırıyordu. Yeniden bu ülkeden kaçmak istiyor, aynı zamanda o kocaman taşı düşünüyordu. Bu zor deney bitsin isterdi. Durumu öğrenmek için çıkmayı önerecekti. Bu sırada kilisenin çanları var güçleriyle çalmaya başladılar. Aynı anda sokağın öbür ucunda, sollarında bir gürültü koptu ve kaynaşan bir kalabalık belirdi. Uzaktan haççı ve tövbeliler birbirine karışmış durumda, sandığın çevresinde yığıştıkları görülüyor, hava fişekleri ve sevinç çığlıkları arasında dar sokak boyunca ilerliyorlardı. Birkaç saniyede anlatılmaz bir kargaşa içinde yaşlar, ırklar, giysiler, gözler ve haykıran ağızlarla örtülü ve içinden mızraklar gibi alevleri günün yakıcı ışığında buharlaşan bir mum ordusu yükselen alacalı bir kitlede erimiş durumda ağzına kadar doldurdular sokağı. Ama yakına geldikleri ve kalabalık öylesine yoğun olduğundan duvarlar boyunca yükselir göründüğü zaman Darras aşçının orada olmadığını gördü. Bir anda özür dilemeden balkondan ve odadan ayrıldı. Merdiveni hızla indi. Çanların ve fişeklerin gümbürtüsü altında sokakta buldu kendini. Burada sevinçli kalabalıkla, mum taşıyıcılarla, sıkışmış tövbelilerle itişmek zorunda kaldı. Ama karşı konulmaz bir biçimde tüm ağırlığıyla insan seline karşı ilerleyerek kendine bir yol açtı. Bunu öyle taşkın bir devinimle yaptı ki sokağın ucunda, kalabalığın arkasında yeniden serbest kaldığı zaman sendeledi ve düşmesine ramak kaldı. Yakıcı duvara yapışıp soluğunun geri gelmesini bekledi. Sonra yine yürümeye başladı. Aynı anda sokakta bir adam topluluğu belirdi. Baştakiler geri geri gidiyorlardı. Darras aşçıyı çevrelediklerini gördü. Aşçı gözle görülür biçimde bitmişti. Duruyor, sonra kocaman taşın altında iki büklüm, iskele hamalı ve sömürge işçilerinin ivedi adımları, ayak tüm tabanıyla geri döverek, hızlı yoksunluk koşmasıyla biraz koşuyordu. Çevresinde üstlükleri erimiş, mum ve tozla kirlenmiş tövbeliler durduğu zaman kendisini yüreklendiriyorlardı. Solda, kardeşi sessizce yürüyor ya da koşuyordu. Darras da öyle geldi ki, onları kendisinden ayıran uzaklığı geçmek için sonu gelmez bir zaman harcıyorlardı. Neredeyse kendi hizasında aşçı yine durdu ve sönmüş gözlerle çevresine bakındı. Tanımış gibi görünmemekle birlikte Darras'ı gördüğü zaman ona doğru dönüp kımıldamadan durdu. Şimdi kül rengi yüzünü yağlı ve kirli bir ter kaplamıştı. Sakalı yol yol tükürüklerle doluydu. Dudaklarını kahverengi ve kuru bir köpük sarmıştı. Gülmeye çalıştı. Ama yükünün altında kımıltısız, kaslarının gözle görülür biçimde bir tür krampta düğümlendiği omuzlar bir yana tüm bedeniyle titriyordu. Kardeşi Darras'ı tanımıştı. Bir kez düştü dedi yalnızca. Sokrat da nereden çıkıverdiyse çok dans etti. Monsieur Darras bütün gece yorgun düştü diye fısıldadı kulağına. Aşçı yine ilerledi. Kesintili bir hızlı yürüyüşle ilerlemek isteyen biri gibi değil de kendisine ezen yükten kaçarmış gibi onu devinimle hafifleteceğini umuyormuş gibi. Darras nasıl olduğunu anlayamadan sağında buldu kendini. Elini aşçının sırtına koydu ve ufak, hızlı ve ağır adımlarla yanında yürüdü. Sokağın öbür ucunda sandık görünmez olmuştu. Şimdi hiç kuşkusuz alanı doldurmuş olan kalabalık da artık ilerlemez görünüyordu. Birkaç saniye süresince aşçı, kardeşiyle Darras'ın ortasında alan kazandı. Çok geçmeden geçişini görmek için belediyenin önünde toplanan kalabalıktan yalnızca yaklaşık 20 metre ayırıyordu kendisini. Yeniden durdu yine de. Darras'ın eli ağırlaştı. ''Hadi aşçıbaşı, biraz daha.'' dedi. Öteki titriyor, tükrüğü ağzından yine akmaya başlıyor, tüm bedeninden açıkça ter boşanıyordu. Derin olmasını istediği bir soluk aldı. Durakladı. Gene sarsıldı, üç adım attı, sallandı. Birden taş omzuna kaydı, kesti. Sonra önden yere düştü. Aşçı da bu arada dengesini yitirip yana yığılıyordu. Kendisini yüreklendire yüreklendire önden gidenler zorlu çığlıklar atarak arkaya sıçradılar. Ötekiler aşçıya yeniden yüklemek üzere taşı kucaklarken biri de mantar plakayı kaptı. Darras üzerine eğilmiş, kan ve toza batmış omzunu eliyle temizliyor, ufak adam da yüzü yere yapışmış soluyup duruyordu. Hiçbir şey işitmiyordu, kımıldamıyordu. Her soluk üzerine sanki sonuncusuymuş gibi ağzı doymazca açılıyordu. Darras kollarını beline doladı ve sanki bir çocukmuş gibi kolayca kaldırdı. Sarılarak ayakta tutuyordu onu. iyice eğilerek gücünü ona geçirmek ister gibi yüzünü yüzüne getirerek konuşuyordu. Öteki bir an sonra kan içinde, toprak rengi yüzünde şaşkın bir anlatım kopup ayrıldı. Sendeleye sendeleye taşa yöneldi yeniden. Ötekiler taşı azıcık kaldırıyorlardı. Ama durdu. Boş bir bakışla başını sallayarak taşa bakıyordu. Sonra kollarını bedeni boyunca bıraktı ve Darras'a döndü. Bitmiş yüzünün üstüne sessiz sessiz kocaman gözyaşları akıyordu. Konuşmak istiyordu, konuşuyordu ama ağzı heceleri zor oluşturmaktaydı. "Söz verdim," diyordu. Sonra "Ah kaptan, ah kaptan!" ve gözyaşları sesini boğdu. Arkasında kardeşi bilirdi. Ona sarıldı. Aşçı da ağlayarak, yenilmiş, başı geriye düşmüş durumda onun kucağına bıraktı kendini. Darrast ona bakıyordu, sözcüklerini bulamadan. Kalabalıktan yana döndü. Kalabalık uzakta, gene bağırıyordu. Birden mantar plakayı adamın elinden çekip aldı ve taşa doğru yürüdü. Ötekilere kaldırmalarını işaret etti ve hemen hiç çaba harcamadan yüklendi. Taşın ağırlığı altında hafiften sıkışmış, omuzları toplanmış durumda. Biraz soluyarak, aşçının hışkırıklarını dinleyerek ayaklarına bakıyordu. Sonra güçlü bir adımla o da yürüdü. Kendisini sokağın ucunda, kalabalıktan ayıran uzaklığı, zayıflık göstermeden geçti. Önünde açılan ilk sıraları kararlılıkla yardı. Çanların ve patlamaların gümbürtüsü içinde. Ama birdenbire sessizleşerek, şaşkınlıkla kendisine bakan iki izleyici çiti arasında alana girdi. Aynı taşkın adımlarla ilerliyor, kalabalık kiliseye dek kendisine yol açıyordu. Başını ve ensesini ezmeye başlayan ağırlığa karşın kiliseyi ve iç avluda kendisini bekler gibi duran sandığı gördü. Ona doğru yürüyordu. Alanın ortasını da geçmişti. Birdenbire nedenini bilemeden sola saptı ve haççıları karşısına çıkmak zorunda bırakarak kilise yolundan ayrıldı. Arkasında hızlı ayak sesleri işitiyordu. Önünde her yandan ağızlar açılıyordu. Durmamacasına kendisine haykırılan Portekizce sözcüğü tanır gibi olmakla birlikte ne bağırdıklarını anlamıyordu. Birden Sokrat belirdi önünde. Şaşkın gözlerini döndüre döndüre durmamacasına konuşarak ve arkasında kilisenin yolunu göstererek ''Kiliseye! Kiliseye!'' Sokrat'ın ve kalabalığın kendisine haykırdığı buydu. Darrast gene de ilk hızıyla ilerlemeyi sürdürdü. Kalabalık yavaş yavaş susarken Sokrat da kollarını gülünç bir biçimde havaya kaldırarak çekildi. Darrast daha önce aşçıyla geçtiği ve ırmak mahallelerine gittiğini bildiği ilk yola girdiği zaman alan arkasında bulanık bir uğultudan başka bir şey değildi. Taş şimdi kafatasına kısızlı bir biçimde çökmekteydi. Onu hafifletmek için uzun kollarının tüm gücüne gereksinimi vardı. Yokuşları kayan ilk sokaklara ulaştığı zaman omuzları şimdiden düğümlenmekteydi. Durdu. Kulak kabarttı. Yalnızdı. Taşı mantar dayanağının üstüne sağlama aldı. Önlemli ama hala sağlam bir yürüyüşle kulübelerin bulunduğu semte kadar indi. Buraya geldiği zaman soluğu tükenmeye başlıyor, kolları taşın çevresinde titriyordu. Adımlarını sıklaştırdı. En sonunda aşçının kulübesinin yükseldiği küçük alana ulaştı. Ona koştu. Kapıyı bir tekmeyle açtı ve tek bir devinimle taşı odanın ortasına, hala kırmızı kırmızı parlayan ateşin üzerine attı. Burada birden kocaman olmuş durumda, iyice dikilerek, tanıdığı yoksulluk ve kül kokusunu umutsuz yudumlarla içine çekerek, at koyamadığı karanlık ve soluk soluğa bir sevinç dalgasının içine yükselişini dinledi. Kulübede oturanlar geldikleri zaman Darrast'ı, gözleri kapalı, dipteki duvara belini vermiş, ayakta durur buldular. Odanın ortasında, ocağın yerinde taş, kül ve toprakla ölçülü, yarı gömülü duruyordu. İlerleyemeden eşikte bekliyor ve onu sorgularcasına sessizce Darrast'a bakıyorlardı. Ama o susuyordu. O zaman kardeşi aşçıyı taşın yanına getirdi. Aşçı kendini yere bıraktı. O da oturdu, ötekileri eliyle çağırdı. Yaşlı kadın sonra geceki genç kız yanına geldi. Ama hiç kimse Darrast'a bakmıyordu. Taşın çevresinde halka olup oturmuşlardı, sessiz mi sessiz. Yalnızca ırmağın uğultusu onlara dek geliyordu ağır havanın içinden. Darrast gölgede, ayakta, hiçbir şey görmeden dinliyordu. Suların sesi gümbürtülü bir mutlulukla dolduruyordu içini. Gözleri kapalı, kendi gücünü sevinçle selamlıyor, bir kez daha yeniden başlayan yaşamı selamlıyordu. Aynı anda bir patlama duyuldu. Çok yakın gibi geldi. Kardeşi aşçıdan biraz uzaklaştı ve Darrast'tan yana dönerek yüzüne bakmadan boş yeri gösterdi ona. "Gel bizimle otur," dedi. Kitabın sonu 28 Kasım 2011 sayfa 142.